Ayrım 26.
Ne var ki bu etkinliğin sağlıklı olması için eleştiri ortamı gevşetilmemeli, eleştiri yolları tıkanmamalıdır. Yeni düşünceler ve yeni izlenceler üretebilmek için gereçler ve silahlar herkese eşitlikle sunulmalıdır. Kalıp sloganları ve düşünceleri, ışık geçirmez ideolojileri işleme ve yayma kolaycılığı, kapalı ya da yarı kapalı yönetimlerde üreyip gelişirler. Bunları yıkmanın, dinamik evrimi sürdürmenin biricik yolu, tek model insan tipi yerine farklılaşmayı yaratacak ve patlamalar yerine boşalmaları sağlayacak çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiyi eksiksiz ve kusursuz işletmektir. Unutulmamalıdır ki, çoğulculuk nicel sayısal değil, nitelikli farklılaşmayı sergileyen nitel boyutlu bir olgudur. Demokraside farklılaşma ortadan kaldırılamaz, tersine desteklenerek sürgit sentez yolları açılımlar yaratır. Bunu yaratmak için hukukun vurucu gücünden yararlanmak zorunludur. Farklılaşmanın ürünü olan güçler ve düşünceler, yarımsızlığın anlatımı bulunan günübirlik çıkarlarını bir yana iterek ve yarınları düşünerek, karşı çıktıkları güç ve düşünce sahiplerinin hak ve özgürlükleri tehlikeye düştüğü anda, bunu önlemek için onlarla birlikte ortak savaşıma katılma bilincine erdikleri gün, demokrasiye tam anlamıyla ulaşılmış demektir. Demokrasilerde hiç kimse karşı olduğu düşüncelerin zor yoluyla ortadan kaldırılmasını isteyemez. Kim ki ister, o ne özgürlükçüdür ne de demokrat. Bu bakış açısından sapılmadığı takdirde hoşgörülü bir evrim düzeneği mekanizması içinde özlediğimiz barışçı bir demokrasiye kavuşmuş olacağız. Bir toplum demokrasi kıtlığı ve sıkıntısı çekiyorsa orada tartışma rejimin içinde değil, rejimin üzerindedir. Eğer gerçekten demokrasi için programlanmış bir Türkiye ülküsünde ve özleminde birleşiyorsak, ulusumuz 21. yüzyıla artık bu tartışmayı gerilerde bırakarak girmelidir. Türkiye arka düşünceler peşinde birbirlerini sorgulayıp yargılayanların değil, ülkeyi kalkındırma amacının birleştiği ortak yurt sevgisinde buluşan, birbirlerini anlayan yurttaşların barış ülkesi olmalıdır. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen Yunus'un ülkesinde, elinde gecinde demokrasi işleyecektir. Tekil düşünüp çoğul tartışan, konuştuğu gibi değil, düşündüğü gibi konuşan çok sesli bir ülkede, tek kalıba sokulmuş mumya insanlar yerine, elbette insan sayısınca düşüncenin üretildiği özgür kafalar bulunacaktır. Bu doğal ve çok sevindirici bir olgudur. Böyle bir hoşgörü ülkesinde tek boyutluluktan kaynaklanan dar kafalılık hastalığı depreşmez. Günümüz insanlığının ortak dini demokrasidir. Eta Genora'dan hiçbir şeyin gizli kalmadığı, gün ışığında demokrasiye geçmiş bulunan batılı rejimler, bu düzenin onsuz olmaz koşullarında gelişmektedirler. Batı toplumunun belleğinde kuşkusuz bir engizisyon dönemi vardır. Bir Eta Genora dönemi vardır, bir 1789 devrimi vardır. Paris'te Paris'in gelişimini, evrimini, bu arada 1789 devriminin anılarını giyotinden Robespierre'in saçına dek sergileyen bir Kenavle Müzesi vardır. Burada kirli bir kitapçığın altında şunlar yazılıdır. Bu anayasa insan derisiyle kaplıdır. Bu geçmiş kuşkusuz Batı demokrasisinin hem yazılı ön sözüdür hem de ödenmiş bedelidir. Ancak bu tarihsel gerçek bize de ders, bizim de ampirik gerecimiz toplumsal belleğimiz olabilir. Çünkü bu geçmiş bir bakıma demokrasiyi benimsemiş insanlığın da geçmişidir. Tarihte geçmişi temeli kansız, kavgasız bir demokrasi yok diye rejimi kana bulamaya hakkımız ve özümüz elbette olamaz. Dünya tarihinden ders alarak barış içinde ve umutla yolumuzda yürümeliyiz. Bu yolu kısaltmanın tek çaresi ise halkın, egemenliğin, vazgeçilmez hakların ve özgürlüklerin sahibi olduğu bilincine ulaşmasıdır. Demokratik ülkelere ve değerlere ancak böylelikle somutluk ve gerçeklik kazandırabiliriz. Birkaç yılda yinelenen seçim demokrasisi bu bilinçlenme için yeterli değildir. O yüzden José Ortega y Gasset'in özgürlük ve insanlık bilinciyle değil, sürü içgüdüsüyle davranan yığınların başkaldırmasından ve bunun doğuracağı sakıncalardan, özellikle kaba güç tehlikesinden söz etmesi bir rastlantı sayılmamalıdır. Özgürlükçü demokrasilerden ve tümelci totaliter rejimlerden çıkarılacak ders şudur. Türkiye katılımcı demokrasiyi yaratmak ve yarattıktan sonra da sürdürmek zorundadır. Yönetilenler olabildiğince her düzeyde iktidara ortak edilmelidir. Hem yapaylamasına hem de dikeylemesine. O zaman keyfilikler önlenecek, halk sorumluluğu paylaştıkça bilinçlenip eleştiriye ve öz eleştiriye yönelecektir. Bu katılım ne denli yaygın ve etkin olursa, oluşturulan politikalara, kararlara, uygulamalara saygı da o denli artacaktır. Çünkü bu politik karar ve uygulamalar yalnızca iktidardakilerin değil, halkın da yapıtıdır artık. Halk kendi yapıtına sahip çıkacak, iyiyse sürdürecek, kötüyse gözden geçirecek, gerekirse değiştirecektir. İşte böyleliklerdir ki otoriter değil fakat otoritesi olan rızaya dayalı yumuşak başlı bir rejim ortaya çıkacaktır. Bu da demokrasinin ta kendisidir. Görülüyor ki demokrasi halkın haklar, özgürlükler ve sorumluluklar konusunda bilinçlenmesini, bilinçlenmesi de katılımın yaygınlığına bağlıdır. O yüzden günümüzün kimi politika bilimcileri bütün dünyanın bir siyasal katılım devrimi çağını yaşadığına değinmektedirler. Demokrasinin toplumsal gelişmenin nimetlerinden biridir bu. Ancak bu siyasal katılmayı halkın sürekli düşünce üretimine katkıda bulunması olarak anlamak gerekir. Türkiye birkaç yüzyılı çeyrek yüzyıla sığdıran Atatürk devrimi gibi eşsiz bir denemeyi başarıyla gerçekleştirmiştir. Okur yazar oranı gerçi düşüktür. Toplumumuz henüz feodal yapıdan kurtulamamıştır. Özetle az gelişmişlik çemberi kırılamamıştır. Ama tanınmış batılı düşünürlerinde birleştikleri ortak bir nokta vardır. Atatürk kimi çağdaşlarının yaptıkları gibi insan yaşamına bütünüyle biçim vermek iddiasında olan tümelci bir rejimi hiçbir zaman düşünmemiştir. Halkını demokrasiye hazırlamak için kimi özgürlükleri göreceli ve geçici olarak dondurmuş, pragmatik, sıkı düzenci, disiplinci bir yönetim uygulamıştır. Çok partili düzene iki başarısız geçiş denemesi bu konudaki sabırsız içtenliğinin kanıtıdır. Onun önderliğinde toplum, monarşiden ve teokrasiden halkçı ve laik yönetime hızla geçerken, ulus egemenliğine dayanma Atatürk'ün başlıca ilkesi ve kaygısı olmuştur. Gerçekten akılcı, laik ve insancı bir toplum yaratmak, komutun deyişiyle teolojik ve metafizik toplumdan pozitif topluma evrilmek, Türk devriminin temel ve şaşmaz amacıdır. Atatürk, inen bir döner merdiveni çıkmaya çabalayan tazminatçılar gibi duraksayıcı, ödüncü, ikici, dualist ve uzlaşıcı değil, çağcıl uygarlığı yakalamak için adımlarını içinde yaşadığı yüzyılın ilmesine uydurmaya çalışan köktenci bir devrim adamıdır. Batı ile Doğu arasındaki uçurumu haklı olarak tek adımla aşmayı denemiştir. İşte Türk toplumu böylesine bir silkiniş döneminden sonra demokrasiye geçmiş bulunmaktadır. Bu her toplumun yaşayamadığı mutlu bir olaydır. Katılımcı demokrasiyle bilinçlenen halkın gücü sayesinde geri kalan pürüzler de elbette temizlenecektir. Sanıyorum bu sözlerimi benim gibi günlük politikayla hiç uğraşmayan, köşesinde baş başa kaldığı kitaplarıyla gözlemde bulunan her yurttaş paylaşacaktır. Biliyorum ki onların da dilek ve özlemleridir bunlar. Eta Genero'nun tarihçesinde bu inancımı kanıtlamak ve pekiştirmek için temsili ve katılımcı demokrasinin kökeni diye adlandırarak kitaba dönüştürmüştüm. İstedim ki demokrasi sorununa yer ve zaman boyutu açısından geniş bakılmasına bir katkısı olsun. Bu inançla Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin gerçek bir demokrasi yönetimiyle yaşayacağına candan inanıyorum. Hukuk Devrimi, Cumhuriyet 22.11.1981. Atatürk, bana yaptıklarımdan değil yapacaklarımdan söz ediniz. Başladığımız devrim ve yenileşme atılımı bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki dönemde de bu böyle olacaktır demişti. Oysa bizim kuşak Atatürkçülüğü işleyip geliştirecek yerde kolay yolu seçti. Onun yaptıklarıyla övünerek avundu. 1981 sorgulaması olasılıkla bu kuşaktan yana sonuçlanmayacaktır. Ödev açığı büyüktür. Kuşkusuz bu yargı hukuk devrimini gerçekleştirmek isteyen Atatürk'ün deyişiyle yeni hukuk ilkelerini alfabesinden okumaya başlayan yeni hukuk kuşağı 1.11.1925 içinde geçerlidir. Öyleyse ne yapmalı bu ödev açığını kapatabilmek için? Bence hukuk devrimini topluma benimsetmek inancında olan Türk hukukçusu her şeyden önce şu üç gereğin bilincine varmalıdır. 1. Hukukun toplumu biçimlendirdiği bilinci. 2. Hukuk yasa ilişkisi bilinci. 3. Toplum insan hukuk etkileşimi bilinci. Bunlara sırayla değinmek istiyorum. 1. Hukukun toplumu biçimlendirdiği bilinci. Hukukun işlevsel açıdan bir tanımı da şudur. Hukuk insanın alın yazısını ilgilendiren, kimi amaçların gerçekleştirilmesi için öngörülmüş bir araçlar sistemidir. Hüson, bu tanım doğrultusunda çağcıl hukukçular, antonise, duverger, gramatika, punt gibi çağcıl değerlerin geliştirilmesinde ve toplumun biçimlenip iyileştirilmesinde hukukun bu işlevini benimsemişlerdir. İşte hukukun bu işlevi hukukunu kendi birikimleriyle değil, alıntı yasalarla oluşturmaya çalışan ülkeler için stratejik bir önem taşır. Çünkü ulaşılmak istenilen amaç toplum, bu araç hukukun kalıbı ve onun yardımıyla biçimlenecektir. Atatürk'ün de amacı buydu. 1.11.1925. O nedenle hukuk devriminin normatif, kuralcı nedencesinin ardında temelde devrimci ve sosyolojik bir gerekçe yatmaktadır. Türk hukukçusu bu gerekçeyi her an gözetmek zorundadır. 2. Hukuk-yasa ilişkisi bilinci. Alıntı yasalar 2500 yıllık bir hukuk, kültür birikiminin bileşkeleri, son ürünleridir. Yasa alınmakla sonuç meyve alınmış, asıl gövde yani hukuk kültürü, bilimi ve birikimi o yasayı yapan kürede kalmıştır. Yasada kurumlaşan her madde, kavram, terim, batılı hukuk kültürünün bir yansımasıdır. Bu hukuk yasada imbikten geçerek damıtılmıştır. Yasada eksiklik olabilir ama fazlalık haşir olamaz. En azından olmadığı varsayılır. Bu bilinci kazanan Türk hukukçusu kanınca iki noktayı unutmamak zorundadır. A. İlkin uygulamada hiçbir terimi, kavramı, ilkeyi, maddeyi savsaklamamak ve adalet dağıtımında Türk insanını ondan yararlandırmak. Çünkü tersi durumda uzun savaşımlarla ulaşılmış çağcıl değerlere kıyılmış olacaktır. Bu ise devrimden sapmak demektir. B. İkincisi, yasal metin hukukun kökü gövdesi değil, ürünü olduğuna göre çağcıl yorum ve uygulama tarihten süzülüp gelen o hukuk birikiminin bilim ve felsefesini benimsemekle olanaklıdır. Değil mi ki Atatürk devrimi bilimin uygulamaya aktarılması ve çağdaşlaşmada akılcı ve bilimsel denetlemedir? Öyleyse hukuklarını benimsemeye çalıştığımız küredeki gelişmeler genetik ve tarihsel yorum anlayışıyla izlenmelidir. Tersi durumda yasal metin yorumlamasının kısırlığı ve hacimsizliği içinde kalınacak. Bu yorumun yasal metinlerde kıyıya attığı atık, metrik, maddeler çoğalacak. Adalet boşluğu ve yabancılaşması büyüyecek, yasa devrimi de hukuk devrimine dönüşemeyecektir. Unutmayalım ki uygar ülkeler hukuktan yasaya ulaşırlarken biz yasadan hukuka ulaşmak ve bunu başarmak zorundayız. Yasa alma hukuk devriminin kendisi değil, yalnızca ön sözüdür. 3. Toplum, insan, hukuk etkileşimi bilinci. Türk yasa devrimiyle kuşkusuz endüstriyel kültür standartlarıyla farklılaşmış, iç örgütlenmesi yerleşik, uyumlu bir toplum yapısının ürünü olan insanın yüksek düzeydeki hukuku, yarı feodal ve tarımsal kültür standartlarıyla oluşmuş, yeterince farklılaşmamış, içe dönük, kültürel bütünlüğünü sağlayamamış bir toplumun ürünü olan insana uygulanacaktır. Bu gerçeğin bilincine varan Türk hukukçusu, bu açmazı aşabilmek için kanınca şu olguları göz ardı etmemelidir. A. İlkin hukuk kültürün zorlama gücüyle donatılmış bir parçasıdır. Hukuk devrimiyle uygar toplum hukuku geri kalmış toplum kültürüne aşılanacak, kültürel kaynaşım sağlanacaktır. Atatürk'ün hasareti fikriye, kültür ekme dediği şey bu hukuk kültürüne aşılama, akültürasyon juridik olgusunun genelde bir açıklamasıdır. B. İkincisi, alıntı hukuk alan ülkede elbette ana yurdundan başka gelişecek, eski kültür adacıklarında yoğunlaşan kimi direnişlerle karşılaşacak, bilimsel deyişle sosyolojik bir hukuki çokluk, karboniye söz konusu olacaktır. Ancak bu direnişleri kırma konusunda temel ilkelerden ödün verilmesi tüm devrimi amacından saptırabilir. Uygar değerlerin bizdenlik kazanması başka, onlardan ödün verilerek vazgeçilmesi ve doğuluca kolaylığa kaçılması büsbütün başkadır. Türk hukukçusu devrimin amaç öğesine öncelik tanıyarak bu konuda duyarlı dengeyi yakalamak zorundadır. C. Üçüncüsü ve kanınca çok önemli bir olgu da şudur. Hukukun yarın perspektifinin ve ufkunun ilerlemiş ve az gelişmiş toplumlarda değişik ölçeklerde olması. Gerçekten ilerlemiş toplumda toplum yasanın önünde ya da en azından onunla aynı çizgidedir. Bu açıdan hukukun yarına dönük gelişme ufku dardır ya da hiç yoktur. Toplum ilerledikçe hukuk anlayışı ve yasa bu doğrultuda değişmek zorundadır. Bence bu olguyu şöylece kavramlaştırabiliriz. İleri ülkede toplumda oluşan hukuk fenotip yasaya olduğu gibi yansır. Yasama bir yerde teknik bir saptama işlemidir. ortada yasalaşma işleminden sonra biçimleyici oluşturucu genotip bir hukuktan çok oluşmuş fenotip bir hukuk ve onun yasaya yansımış biçimi vardır. Buna karşılık az gelişmiş ülkede hukuk ve yasanın bu tipi işlev açısından tam tersine dönmüştür. Çünkü ileri ülkenin fenotip yasası az gelişmiş ülkeye aktarıldığında toplumun çok ilerisindedir ve onu kendi düzeyine çıkarma işlevini üstlenmiştir. O yüzden artık oluşmuş fenotip hukukun oluşmuş fenotip bir yasası değil, ileri hukuku oluşturacak genotip bir yasa niteliğindedir. Durağan değil, itici, dinamik bir güçtür. Yarın ufku olabildiğine geniştir. İşte alıntı yasanın devrimci yapısı ve vurucu gücü buradan kaynaklanmaktadır. Nitekim bu güce Türk Yurttaşlar Yasası'nın gerekçesinde şöyle değinilmiştir. Çağcıl uygarlığı benimsemek kararıyla yürüyen Türk ulusu, çağcıl uygarlığı kendisine uydurmak değil, kendisi çağcıl uygarlığın gereklerine ayak uydurmak zorundadır. Yaşamak kararında olan bir ulus için bu kesin bir zorunluluktur. Zaten devrimler ve bu arada hukuk devrimi bu konuda en etkili bir araç olarak kullanılmışlardır. Adalet Bakanı M.Esat. Görülüyor ki yasa devriminin hukuk devrimine dönüştürülmesinde hukuk kültürünü taşıyıcılık, portör işlevi Atatürk'ün devrimine inanmış Türk hukukçusuna düşmektedir. Hukukçu toplumu benimsemek istenen hukukun düzeyine çıkaracaktır. O hukuku toplumun düzeyine indirmek devrimi amacından saptırır. Bu öz görevi yerine getirebilmek için gözden kaçırılmaması gereken noktalar ise kanımca şunlardır. 1. Yasalar Atatürkçü uyarıyla ve çağcıl doğrultuda yorumlanıp uygulanmalıdırlar. 2. Toplumsal gelişimde zorunlu aşamalardan geçerken boşunalık duygusuna kapılınmamalıdır. 3. İnsan gerçeği her yerde aynı olduğundan ileri toplumlarla biz boy ölçüşemeyiz özründen ve kolaycılığından sakınmalı, batılı kurallar doğruca uygulanmamalıdır. Dikey yasa devriminin yatay hukuk devrimine dönüşmesi, hukukumuzdaki düğümlerin çözülmesi için benim aklıma gelen çözümler, çareler bunlar. Atatürk'ün hukuk devriminin damarını bilim ve sağduyu ile işlediğimizde hukuk tüketen değil, hukuk üreten bir toplum olacağımıza inanıyorum. Bencesi şu ki, bilimi uygulamaya yansıtmak olan Atatürkçülük, tüm dünyada kavram kavram büyürken hukukumuz da buna yaraşan bir gelişme göstermelidir. Bunun ilk adımı elbette hukuku hep aynı ve belli formüllerle değil, çağcıl bilimsel formüllerle yorumlamaktan geçer. Ünlü bir müktecimizin Türkiye doğuya doğru yüzen bir gemi, içinde batıya koşuşanlar var dediği yurdumuzu kurtarmanın biricik yolu bilime inanmaktır. Çünkü yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir. Hukukun üstünlüğü 18.4.1992 tarihinde Kırıkkale Barosu'nca Kırıkkale'de düzenlenen Hukukçular Günü'nde yapılan konuşma. Sayın konuklar, sayın meslektaşlarım, ben her gün ülkemizde sözü edilen hukuk devleti kavramı üzerinde biraz değişik boyutlarda konuşma yapmayı düşünüyorum. Bu konuşma ya da tartışma oldukça elverişli bir ortamda yapılıyor. Türk toplumu demokratikleşme sürecine girmiş, günlerde tabu, ilişilmez sanılan konuları bugün tartışmadan yana, sağlıklı bir belirti var. İşte bütün bunları ben bir yargıç olarak değil, bir hukukçu yurttaş olarak değerlendirmek istiyorum. Önce tartışmamızı yürüteceğimiz ortak çerçeveyi, bilimsel deyişle paradigmayı belirlemek gerekir. Konumuz insan hakları, hukuk devleti, hukukun üstünlüğüdür. Çağrıştırdığı birçok kavram var. Söz gelimi çağcıl ve çoğulcu demokrasi, kısacası sivil toplum gibi. Bu kavramlar İngilizlerin deyişiyle portmanto kavramlardır ve birbirleriyle iç içedir. Son belgelere bakınız. 21.11.1990 tarihli AGİK Antlaşması. Kimse hukukun üstünde olamaz. 29.6.1990 tarihli Kopenhag Belgesi. Hukuk devleti devletten değil, bireyden yola çıkar. İnsan varlığının üstün değerini korur. Yani devlet insan içindir. İnsan devlet için değildir diyor. Devlet gücü çağrıştırır. Güç ise hukukun karşıtıdır, düşmanıdır. Devlet hukuka bağlanınca güvenliğin birey odaklı demokratik sivil toplumun ön gerçeklerine, postülalarına doğrucu bir yanıt verilmiş olacaktır. Bu bağlamda hukuk devletinde haklar ve özgürlükler lütfedilmez. Devletin görevi hukuk içinde onları güvence altına almaktır. Orada devlet ne ayrıcalıklar dağıtmak için başa konan kuştur, ne de malı yağmalanan bir deniz, ne de coptur. Çünkü kendini sınırlayan bir güç değil, aslında esasen sınırlı doğmuş bir varlıktır. Daha doğrusu hukuk devletinde bu sınırlılığı devlet kendisi taahhüt etmiştir. Örneğin, yasasız suç ve ceza olmaz. Yargılanmadan kimse cezalandırılamaz. Birer devlet taahhüdüdür. Burada bir kendini sınırlama, bir otolimitasyon söz konusudur. Büyük balıkların küçük balıkları yutamadığı bu hukuksal ortamda birey, sabahın saat 7'sinde kapısını çalanın sütçü olduğundan emindir. Haklardan, hukukun üstünlüğünden, hukuk devletinden söz ederken değişmeyen ortak payda hep hukuk oluyor. Hiç yasa sözcüğünü kullanmadım. Yasanın üstünlüğünden, yasa devletinden söz etmiyorum. Çünkü insanlık yasallık adına hukukun çiğnendiği, yasa devletinin yasal haksızlıklar devleti olabileceği, hatta bunun devlet terörüne dönüşebileceği deneyimini 20 milyon insanın ölümüyle öğrenmiştir. Öyleyse formül nedir? Bence formül şudur. Az devlet, çok hukuk. Devlet küçülüp azalmalı, hukuk büyüyüp çoğalmalıdır. İşte o zaman devletin otoritesi daha da artacaktır. Bence hukukun üstünlüğünün ve hukuk devletinin kazandığı anlam yükü çağımızda bu formül ile özetlenebilir. Değil mi ki her şey hukuk mekanında yaşarlık kazanacak? Öyleyse bu nasıl gerçekleşecek? Bunun yanıtını vermek zorundayız. Çünkü hukukun olmadığı yerde halk sürüdür. Goyard Fabr. İnsan ise köledir. 18. yüzyıl düşüncesi idealisttir. 19. yüzyıl maddecidir, pozitivisttir. Çağımız sentez çağıdır. Hukuk da bundan payını almıştır. Çağcıl hukuk üç boyutun bileşkesinden oluşuyor. Hiyerarşinin doruğunda yer alan boyut adalet ölçütüdür. O her zaman sezinlenir, duyumsanır. Hukuk yazılı normlara dönüşürken adalet gözetilmezse yasal zorbalık kapıyı çalacaktır. İnsanlar her şeye katlanabilirler ama adaletsizliğe katlanamazlar. Çünkü hiç kimse adaletsizliğe katlanacak ölçüde onursuz değildir. Halk yasal düzenlemelerde değerlerinin gözetilmesini sürgüt istemiştir. Hukukun ikinci boyutu işte bu nesnel toplumsal boyuttur. Bunun anlamı şudur. Her toplum sürgüt bir devinim, kımıldanma içindedir. Hukukun koruduğu değerler durmamacasına değişirler. Doğarlar, yaşarlar, tükenirler. İşte halkına ve katılımcı demokrasiye saygılı bir yasa koyucu, toplumdaki bu titreşimlerle diyalektiği sürekli kurarak oluşan potansiyel hukuk malzemesini değerleri yazılı hukuka dönüştürür. Bu açıdan hukuk yaratılmaz, o kendini yaratır. Bu özlü formül hukukun özetidir. Demek çağcıl devlette hukuk, Antonisya'nın dediği gibi Jüpiterlerin kafalarından ansızın sökün edivermiş Minervalar, maddeler yığını değil, gerisinde zengin tarif ve motifler demeti sergileyen, neden sonuç ilişkisine dayanan duyarlı ve dengeli sistemlerdir. Antalüzey. Her yasanın ardında toplumun biçimlendirdiği bir dünya görüşü vardır. Eğer bir yasa toplumsal boyut gözetilerek yapılırsa, onda halkın da payı olduğundan halk yasaya kendiliğinden sahip çıkacaktır. Yasanın meşruluk, kamu vicdanının doğru bulması katsayısı da artacaktır. Kelsenci bakışla hukukilik meşruluk sağlanacak, yani belli bir dönemde, belli bir toplumda yürürlükteki yaşayan değerler sistemi nesnelleşecek, kurumlaşacaktır.